Ayrım 49.
Julien'in böyle soğuk, hareketsiz durması, Mademoiselle de la Mole'ün gururunda açılan yaranın verdiği acıyı büsbütün arttırdı. O anda Julien'in kalbinden geçenleri anlamak üzere gözlerine bakmayı akıl edecek durumda değildi. Ona bakmaya bir türlü cesaret edemiyor, küçümseme ve nefret dolu bir bakışla karşılaşmaktan ödü kopuyordu. Genç kız kütüphanedeki divanın üzerine oturmuş, hareketsiz ve başı Julien'i görmemek için öbür tarafa dönük bir durumda, gururun ve aşkın bir insan kalbine verebileceği acıların en korkuncu içinde kıvranıyordu. Bu giriştiği iş ne feci bir durum yaratmıştı. İçinden, demek barışmak için ilk adımı ben atayım da o yine beni reddetsin diyordu. Ne kadar da kara bahtım varmış benim. Acıdan çılgına dönen gururunun sesi, hem de reddeden kim diye ilave ediyordu. Babamın bir uşağı. Yüksek sesle, işte buna tahammül edemem doğrusu dedi. Öfkeyle ayağa kalktı, iki adım ileride duran Julien'in masasının çekmecesini açtı. İçinde hepsi de kapıcının getirdiği mektuba benzeyen 7-8 tane açılmamış mektup olduğunu görünce dona kaldı. Bütün adreslerin yazısı her defasında az çok değiştirilerek Julien tarafından yazıldığını anladı. Kendinden geçmiş bir halde, "Demek yalnız onunla ilişki kurmuyor, bir de onu küçümsüyorsunuz ha?" diye bağırdı. "Siz, hiçbir değeri olmayan bir adam, nasıl olur da Mareşal karısını hor görürsünüz?" Sonra Julien'in dizlerine kapanarak, "Ah, affet beni sevgilim," diye ekledi. "İstersen beni hor gör, fakat beni sev. Senin aşkın olmadan artık yaşayamam ben." Bu sözleri söyledikten sonra Matil tamamıyla bayılmış bir halde yığılıverdi. Julien içinden, "En sonunda şu mağrur kızı dize getirdim," dedi. 30. Bölüm. Buff Operası'nda bir loca. En kapalı bir gökyüzünün en şiddetli fırtınayı haber verdiği gibi. Don Juan'dan Şarkı 1 Kıta 75. Bütün bu heyecanlı sahne sırasında Julien'in duyduğu şey mutluluktan çok hayretti. Matilde'nin hareketleri ona Rus'un verdiği öğütlerin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyordu. Julien, "Az konuşmak, az hareket etmek, işte benim için tek kurtuluş yolu," diyordu. Matilde yerden kaldırdı ve bir tek kelime bile söylemeden divanın üzerine yatırdı. Kızın gözleri yavaş yavaş yaşlarla doldu. Matilde perişan halini belli etmemek, kendine biraz çekidüzen vermek için Madame de Fervac'ın mektuplarını aldı ve ağır ağır açmaya başladı. Rakibinin el yazısını tanıyınca sinirli bir hareketle sarsıldı. Çoğu 6'şar sayfalık olan mektupları okumadan evirip çeviriyordu. En sonunda Julien'in yüzüne bakmaya cesaret edemeden yalvaran bir sesle, "Hiç olmazsa bir cevap verin," dedi. "Ne kadar gururlu bir insan olduğumu bilirsiniz. Bu felaket benim mevkiim, hatta itiraf ediyorum karakterim yüzünden başıma geldi." "Demek Madame de Fervac sizin kalbinizi benden çaldı. O size beni şu meşhum aşkın sürüklediği bütün fedakarlıkları gösterdi mi?" Julien'in verdiği bütün cevap hazin bir sessizlikten ibaret oldu. "Benden ne hakla dürüst, onurlu bir adama yakışmayacak bir boş boğazlık istiyor," diye düşünüyordu. Matilde mektupları okumaya çaba gösterdi, fakat yaşlarla dolan gözleri yazıları seçemiyordu. Bir aydan beridir ki üzüntü içinde kıvranıyordu, fakat duygularını bir türlü kendi kendine itiraf edemiyor, bunu gururuna yediremiyordu. Duygularının böyle birdenbire taşması sadece rastlantıydı. Kıskançlık ve aşk bir an için gururuna üstün gelmişti. Divanın üstünde Julien'in yanı başındaydı. Julien onun saçlarını ve süt gibi beyaz boynunu görüyordu. Bir an geldi, her şeye rağmen kendisine hakim olmak üzere verdiği kararı unutuverdi. Kolunu Matilde'nin beline doladı ve onu hemen hemen bağrına basar gibi bir hareket yaptı. Matilde yavaşça başını ona doğru çevirdi. Julien'in genç kızın gözlerinde okuduğu sonsuz ıstırabı görünce fena halde şaşırdı. Bu gözler sanki her zamanki gözler değildi, tanınmayacak hale gelmişti. Yapmak için kendini zorladığı bu öldürücü hareket o kadar ıstırap verici bir şeydi ki, Julien artık gücünün tükendiğini hissediyordu. İçinden, kendime hakim olmaz da ona karşı aşkımı bu kez de belli edecek olursam, biraz sonra yine bana soğuk davranmaya, beni hor görmeye başlar dedi. O bunları düşünürken Mathilde bitkin bir sesle, sözlerini sona erdiremeyecek halde, ona aşırı bir gurura kapılarak yaptığı şeylere pişman olduğunu tekrarlıyordu. Julien de ölgün bir sesle, benim de bir gururum var dedi. Bu sözleri söylerken yüzündeki çizgilerden takatinin artık son haddine vardığı belli oluyordu. Mathilde ani bir hareketle ona döndü. Onun sesini işitmek artık umut etmeye bile cesaret edemediği bir mutluluktu. Şu anda gururunu hatırlıyorsa sırf lanet etmek için hatırlıyordu. Julien'i ne kadar çok taparcasına sevdiğini, kendi kendinden de ne kadar nefret ettiğini ispat etmek için en inanılmaz, en uygunsuz hareketleri yapmaya hazırdı. Julien, belki de vaktiyle benimle bu gurur yüzünden bir an ilgilendiniz diye devam etti. Şu anda da bana bir değer veriyorsanız herhalde bir erkeğe yakışan dayanıklılığı ve iradeyi gösterdiğim içindir. İyi ama ben Madame de Fervac'ı belki de seviyorum. Mathilde sarsıldı. Gözleri acayip acayip bakıyordu. Artık idam kararının okunduğunu dinlemek üzereydi sanki ve onun bu hareketi Julien'in gözünden kaçmadı, cesaretinin kırıldığını hissetti. Ağzından dökülen boş sözlerin çıkardığı sesi sanki tamamıyla yabancı bir gürültüyü dinliyormuş gibi içinden "Ah!" diyordu, "bu solgun yanakları doya doya bir öpebilsem, sen bir şey hissetmeden öpebilsem." Sonra "Evet, Madame de Fervac'ı belki de seviyorum," diye devam etti. "Fakat onun da beni sevdiğini kesin olarak söyleyemem. Elimde buna dair hiçbir belge yok." Bunları söylerken sesi gittikçe alçalıyordu. Mathilde ona baktı. Julien onun bakışı karşısında gözlerini çevirmedi. Kalbinden neler geçtiğini anlamadığını umuyordu. Kalbinin en derin köşelerine, iliklerine kadar aşkla dolu olduğunu hissediyordu. Mathilde bu derece taparcasına sevdiğini hiç hatırlamıyordu. O da hemen hemen Mathilde kadar çılgına dönmüştü. Mathilde yeter derecede soğukkanlılık ve dayanıklılık gösterip de bir manevra çevirebilseydi, Julien oynadığı bu boş komediden usanır, onun ayaklarına kapanırdı. Konuşabilmek için olanca gücünü topladı. İçinden "Ah Korasov!" diye inledi. Dipnot: Fransızca metinde "sekria" yani bağırdı diyor. İçinden bağırmak biraz garip göründüğü için inledi diye çevirdim. Şu anda burada olsaydınız nasıl hareket edeceğimi öğrenebileceğim bir söze ne kadar çok ihtiyacım var. Bunları bir taraftan düşünürken diğer taraftan da ağzından şu kelimeler çıkıyordu. Kendini sevmesem bile duyduğum minnettarlık beni Madame de Fervac'a bağlamaya yeter. Bana karşı alçak gönüllü davrandı. Başkaları beni hor görürken o teselli etti. Görünüşte hiç kuşkusuz son derece hoş, fakat belki geçici olan bir takım sevgilere bel bağlamamakta haklıyım. Mathilde "Tanrım!" diye bağırdı. Julien artık diplomatça konuşmaktan vazgeçmiş gibi bir tavırla sesine şiddet ve metanet vererek "Beni neyle inandırabilirsiniz?" dedi. "Hangi güvence, hangi güç bana şu yaptığınız iyi muamelenin 2 günden fazla süreceğini garanti edebilir?" Mathilde Julien'in ellerini yakalayıp ona doğru dönerek "Benim bu coşkulu aşkım ve beni sevmeyecek olursanız uğrayacağım dayanılmaz mutsuzluğum bunu size kanıtlamaya yetmez mi?" dedi. Birdenbire döndüğü için pelerini omuzundan biraz kaydı ve nefis omuz başları göründü. Dağınık, perişan bir halde olan saçlarını görünce Julien'in zihninde çok tatlı bir anı canlandı. Az kaldı yumuşayacaktı. İçinden "Boş bulunup da ağzımdan bir tek kelime kaçıracak olursam yine çekeceğim var" demektir. O bitmek tükenmek bilmeyen umutsuzluk günleri yine başlar. Madame de Renal duygularının emrettiği her şeyi yapmak için kendine göre nedenler yaratırdı. Ama bu kibar genç kız öyle değil. Bu ancak heyecanlanması gerektiğine inandığı zaman heyecanlanıyor. Bu gerçeği bir saniyede sezdi ve bir saniyede kendini toparladı. Matilde'in avuçlarında sıktığı ellerini çekti ve gereğinden fazla belirttiği aşırı bir saygıyla ondan biraz uzaklaştı. Bir erkeğin cesareti bundan ileri varamazdı. Sonra Madame de Fervac'ın divan üstünde dağınık bir halde duran bütün mektuplarını topladı ve son derece nazik fakat nazik olduğu kadar da zalimce bir tavırla ''Mademoiselle de la Mole, bu konuda düşünmem için herhalde bana izin verirler.'' dedi. Bu sözleri söyledikten sonra derhal uzaklaştı ve kütüphaneden çıkıp gitti. Matilde onun arkasından bütün kapıları birer birer nasıl kapadığını duydu ve içinden canavar dedi. Zerre kadar yumuşamadı. Ne, canavar mı dedim? Hiç de değil. O uslu, akıllı, ihtiyatlı, iyi kalpli bir adam. Asıl suçlu olan benim. Yaptığım şeyler akla hayale sığacak gibi değil. Matilde bu şekilde uzun uzun düşündü ve o anda hemen hemen mutlu denecek bir durumdaydı. Çünkü bütün benliğiyle aşıktı. Sanki hiçbir zaman gurura kapılmamıştı. Hem de ne gurur. O akşam salonda bir uşak Madame de Fervac'ın geldiğini haber verdiği zaman tüyleri diken diken oldu. Adamın sesi ona uğursuzluk getiren bir haberci gibi geldi. Madame de Fervac'a bakmaya fazla tahammül edemedi, derhal sıvıştı. Bu acıklı zaferiyle pek gururlanamayan Julien, gözlerinden her şeyin belli olmasından korkmuş, o akşam her ihtimale karşı La Mole konağında yememişti. O müthiş mücadele anından uzaklaştıkça aşkı ve mutluluğu artıyordu. Hatta kendi kendini itham edecek dereceye gelmişti bile. İçinden, ''Nasıl oldu da ona karşı koyabildim?'' diyordu. ''Ya öyle soğuk davrandığım için beni bir daha sevmeyecek olursa?'' Öyle ya, bu kadar mağrur bir ruh bir anda değişebilir. Ona çok fena davrandığımı kabul etmem gerek doğrusu. O akşam Julien Buff operasında mutlaka Madame de Fervac'ın locasında bulunması gerektiğini hissetti. Kadın onu özellikle davet etmişti. Gittiğini de, gitmeyecek olursa nezaketsiz bir harekette bulunduğunu da Matilde nasıl olsa öğrenecekti. Bu düşüncenin doğruluğu apaçık olduğu halde Julien o akşamüstü insanların arasına çıkmaya bir türlü cesaret edemiyordu. Konuşacak olursa sanki mutluluğunun yarısını kaybedeceğini sanıyordu. Saat 10'u çaldı. Muhakkak gitmek gerekti. Madame de Fervac'ın locasının kadınlarla dolu olduğunu görünce sevindi, derin bir nefes aldı ve ta kapının yanında şapkalardan görünmeyen bir yerde oturdu. Bu sayede gülünç olmaktan kurtuldu. Matrimonio Segreto oynanıyordu. Bu operanın kahramanı Caroline'in ilahi umutsuzluk haykırışlarını işitince gözlerinden yaşlar boşandı. Madame de Fervac onun ağladığını gördü. Bu gözyaşları Julien'in her zamanki erkekçe dayanıklılığıyla o kadar çok çelişiyordu ki bu kibar kadının bir hayli zamandan beri sonradan görmüşlüğün o usanç verici gururuyla yıpranan ruhu bile yumuşadı. İyi kötü o da hala bir kadın kalbi taşıyordu ve bu kalp nihayet onu konuşmaya zorladı. O anda sesini işitmek zevkini duymak istedi ve Julien'e ''Markiz de la Mole kızını gördünüz mü?'' diye sordu. Üçüncü locadalar. Julien'in bu sözleri işitmesiyle locanın önüne hayli nezaketsiz bir hareketle yaslanarak üçüncü locanın olduğu tarafa bakması bir oldu. Matilde'in locada olduğunu gördü. Genç kızın yaşlarla dolu olan gözleri parlıyordu. Julien, iyi ama onların opera günü değil diye düşündü. Ne kadar da merak etmiş. Matilde evlerine sık sık gelen bir ahbaplarının kibarlık göstermek için derhal kendilerine verdiği loca biletlerini, mevkilerine uygun bir yerde olmamasına rağmen kabul etmiş ve annesini o akşam Buff operasına gitmeye kandırmıştı. Julien'in o akşamı Madame de Fervac'la geçirip geçirmeyeceğini görmek istiyordu. 31. Bölüm. Onu korkutmak. Demek sizin uygarlığınızın yarattığı güzel mucize buymuş. Aşkı olağan bir uğraş haline getirdiniz. Barnav. Julien derhal Madame de la Mole'un locasına koştu. Gözleri önce Matilde'nin yaşla dolu gözleriyle karşılaştı. Gizlemeye gerek görmeden ağlıyordu. Zaten çevresindekiler toplumsal konumları açısından kendisinden aşağı olan kimselerden ve locasını veren kadınla onun birkaç erkek ahbabından ibaretti. Elini Julien'in eli üzerine koydu. Sanki annesinin orada olduğunu unutmuştu. Gözyaşları arasında adeta tıkanırcasına "Güvence ha" diye bir tek kelimeden başka bir şey söylemedi. Kendi haline bakarak fena halde heyecanlanan Julien, üçüncü kat localarda oturanların gözlerini kamaştıran avizeyi bahane edip eliyle gözlerini kaparken içinden "Bari sesimi çıkarmasam" diyordu. "Eğer konuşacak olursam sesimden ne kadar çok heyecanlı olduğum belli olacak. Her şeyin bu kez de mahvolması mümkün." Şimdi ruhunda cereyan eden mücadeleler sabahkilerden daha çok acı veriyordu. Çünkü sabahtan beri ruhu heyecanlanmak için bol bol vakit bulmuştu. Matilde'nin yine gururlanmasından korkuyordu. Aşktan ve mutluluktan sarhoş olmuş bir halde ona bir tek söz söylememeye karar verdi. "Bana kalırsa Julien'in karakterinin en güzel yönlerinden biri de budur. Kendisine bu kadar hakim olabilecek kadar irade sahibi olan bir insan, eğer talihi yaver olursa hayatta çok yükselebilir." Mademoiselle de la Mole, Julien'in konağa kendileriyle beraber dönmesi için ısrar etti. İyi ki çok yağmur yağıyordu. Fakat Markiz Julien'i tam karşısına oturttu, onunla sürekli konuştu ve kızının bir tek söz bile söylemesine engel oldu. Sanki Markiz de Julien'in mutluluğuna yardım ediyor, onun kızıyla konuşmasını engelleyerek heyecanını belli etmek tehlikesinden kurtarıyordu. Dipnot, bu cümlenin çevirisi biraz dolaylı oldu fakat aksi takdirde belirsiz kalması ihtimali vardı. Buradaki durumun gayet psikolojik oluşu bunu gerektirdi. Artık heyecanının taşıyacak halde olduğunu belli etmekten korkusu kalmayan Julien, kendisini bu heyecana çılgınca kaptırıyordu. Bilmem odasına girer girmez Julien, Prens Korasov'un verdiği mektup örneklerini diz çökerek öptüğünü söylemem doğru olur mu? Çılgın bir halde, "Ey büyük adam, senin hakkını nasıl ödeyeceğim?" diye bağırdı. Yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Kendisini bir savaşın yarısını kazanmış durumda olan bir generale benzetti. İçinden, "Üstünlüğün hem de büyük üstünlüğün bende olduğu kesin" dedi. "İyi ama yarın ne olacağını kim bilir? Öyle ya, bir an içinde her şey yine mahvolabilir." Napolyon'un Saint Helen adasında söyleyip yazdırdığı anılarını tutkulu bir hareketle açtı ve iki saat boyunca okumak için kendini zorladı. Gerçi yalnız gözleri okuyordu, aklı başka yerdeydi. Ama ne çıkar, kendini zorluyor, kendine hakim oluyordu ya. Bu acayip okuma sırasında dünyada bulunan düşüncelerin en büyüklerine yükselen kafası ve kalbi, kendisi de farkında olmadan işleyip duruyordu. İçinden onun kalbi Madame de Renal'inkinden bambaşka diyor, fakat daha ileriye gidemiyordu. Sonra birdenbire kitabı elinden fırlatarak "Onu korkutmak gerekir" diye bağırdı. "Düşman bana ancak benden korktuğu sürece itaat edecek, ancak bu takdirde beni hor görmeyecektir." Sevinçten sarhoş olmuş bir halde küçücük odasında dolaşıyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse Julien'in o anda duyduğu şey aşktan çok gururdu. Azametli bir tavırla "Onu korkutmalı" diye tekrarlıyordu. Gururlanmakta da haklıydı ve içinden "Madame de Renal en mutlu anlarında bile benim kendisini, onun beni sevdiği kadar sevmediğimden kuşkulanırdı. Oysa burada bir şeytanı boyunduruğa vurmaya çalışıyorum. Demek ona pes dedirtmem gerekiyor." Ertesi gün daha sabahın 8'inde Matilde'nin kütüphanede olacağını pekala biliyordu. Bunun için kütüphaneye 9'da gitti. Gerçi bu işi yaparken içi aşkla yanıyordu. Ama her şeye rağmen kafasına, kalbine, iradesine hakim oluyordu. "Onu daima beni seviyor mu?" diye sürekli bir kuşku içinde yaşatmam gerek. Mevkiinin parlaklığı, kendisiyle konuşanların dal kavukluğu ona biraz fazlaca kendine güveni sağlıyor diyordu. Bu sözleri içinden tekrarlamadığı bir an bile yoktu. Kütüphaneye girdiği zaman Matilde'in benzi uçmuş, sakin, bitkin, kımıldayamayacak halde divana oturmuş olduğunu gördü. Ona elini uzatarak, "Dostum," dedi. "Sana hakaret ettim, evet doğru. Bana kızmakta yerden göğe kadar hakkın var." Julien onun böyle sade bir sesle konuşacağını ummuyordu. Az kalsın yumuşayacaktı. Matilde, Julien'in cevap vereceğini umarak biraz sustuktan sonra, "Demek benden güvence istiyorsunuz," diye ekledi. "Yerinde bir istek. Öyleyse alın beni, Londra'ya kaçalım. Bunu yapmakla mahvolacağım, namusumu ayaklar altına almış olacağım." Bu sözleri söylerken gözlerini kapamak için ellerini Julien'in ellerinden çekmek cesaretini gösterdi. Ruhunda kadınlara özgü o iffet ve erdem duyguları yeniden canlanmıştı. Nihayet içini çekerek, "Pekala öyleyse, onurumu sizin uğrunuzda feda edeyim, olsun bitsin," dedi. "Zannedersem bu size güven verir artık." Julien, "Dün mutluydum çünkü kendimi zorlamak cesaretini bulmuştum," diye düşündü. Fakat kısa bir sessizlikten sonra soğuk bir tonla şu sözleri söyleyebilecek kadar duygularına hakim oldu. "Londra'ya gitmek üzere yola çıktığımızı, kendi deyişinizle onurunuzu ayaklar altına aldığınızı düşünelim. Beni sevdiğiniz nereden belli? Benim de posta arabasında bulunmam sizi rahatsız etmeyecek mi acaba? Ben canavar ruhlu bir adam değilim. Sizi herkesin gözünde mahvolmuş bir genç kız haline sokmak beni büsbütün mutsuz eder. Bizi birbirimizden ayıran engel, sizin kibarlar alemindeki mevkiiniz değil, ne yazık ki karakterinizdir. Beni bir hafta sürekli olarak seveceğinizden siz kendiniz emin olabilir misiniz?" Oysa içinden, "Ah," diyordu, "beni bir hafta, yalnız bir haftacık sevse başka bir şey istemem, mutluluktan ölürüm. Ondan sonrası bana vız gelir. Gelecek, yaşam, her şey umurumda bile olmaz ve bu mutluluk ben istersem şu anda başlayabilir, benim elimde." Matilde, Julien'in dalgın dalgın bir şey düşündüğünü gördü. Onun elinden tutarak, "Demek ben size hiç de layık değilim," dedi. Julien onun elini öptü, fakat görevini hatırlatan demir pençe derhal kalbini yeniden kavradı. İçinden, "Kendisini ne kadar çok sevdiğimi bir görecek olursa mahvolduğum gündür," dedi ve kızın kolları arasından sıyrılmadan önce bir erkeğe yaraşan bütün ağırbaşlılığı tekrar takınmıştı. O günde, ertesi günlerde mutluluğunu belli etmemeyi başardı. Öyle anları oluyordu ki Matilde kolları arasında sıkmak zevkinden bile kendini yoksun bırakıyordu. Bazı anlarda ise mutluluğunun verdiği çılgınlık yüzünden her çeşit ihtiyatı unutuyordu. Bahçede merdiveni örtecek şekilde düzeltilmiş bir hanım eli vardı. İşte Julien onun yanına gidiyor, uzaktan Matilde'in penceresine bakarak vefasızlığına ağlıyor duruyordu. Yanı başında onu hasretle dolu gözlerden gizleyen kocaman bir meşe ağacı vardı. Mutsuzluğunun son haddine vardığı günleri hatırlatan o yerden Matilde'le birlikte geçerken dünkü kederle bugünkü sevinç arasındaki çelişki kalbinde dayanılmaz bir heyecan yaratıyordu. Gözlerinden yaşlar boşandı ve sevgilisinin elini dudaklarına götürerek, "Burada hep sizi düşünerek yaşıyorum," dedi. Buradan o panjura bakıyor, saatlerce durup bu elin onu açacağı anı bekliyordum. Artık kendisini tümüyle zayıflığa kaptırmıştı.